Ayrım 27.
CHP döneminde topraksız, DP döneminde de işsiz bırakılmışlardır yani. Ama dertlerini anlatacak bir kapı da bulamamaktadırlar. Çünkü jandarma ağadan yanadır, kaymakam ağadan yanadır ve çaresiz mahkeme kapılarına düşmüşlerdir. Okuma yazma da bilmeyen bu insanlar. Artık tek umutları avukatlardadır. Onları dinleyen, dertlerine umar arayan, umut dağıtan tek kişi avukatlardır. Öte yandan işsizlik ve parasızlık yüzünden de hastalıklar artmıştır doğal olarak. Ama ağayla mahkemeliktirler. Devlet hastanelerinin kapıları da kapanmaktadır yüzlerine genellikle. Bu nedenle doktor kapılarına koşmaktadırlar çaresiz. Ellerinde yemeyip içmeyip biriktirdikleri birkaç yumurtayla, bir çingil yoğurtla, birkaç topak tereyağı ile. Bu nedenle Anadolu'nun bütün kent ve kasabalarının ana caddelerini, alanlarını 50'li yıllarda birden avukat ve doktor tabelaları sarmıştır pıtrak gibi. Çünkü bu topraksız ve işsiz insanların kolayca gidip konuşabildikleri, dertlerini anlattıkları, dolayısıyla adam yerine konuldukları ve daha da önemlisi tek güvendikleri kişiler yalnız avukatlar ve doktorlardır artık. Ne ki ağalar da bu gerçeğin farkına varmışlardır hemen ve çocuklarının avukat veya doktor olmasına çalışmışlar, kızlarını avukat ve doktorlarla evlendirmeye başlamışlardır. Artık avukatlık ve doktorluk en gözde mesleklerdir. Nitekim ünlü politikacı Doktor Kemal Satır da söz konusu yıllarda burslu okuduğu üniversiteyi bitirip doktor olarak Adana'ya döner dönmez gazeteye ilan vererek mecburi hizmet borcunu ödeyecek, ağanın kızıyla evlenebileceğini duyurmuş ve öyle evlenmiştir anlatılanlara göre. Ve bizce hiç kuşku yok ki bu topraksız ve işsiz yığınların güvendiği tek kişi oldukları için kısa bir süre sonra parlamentoyu da artık avukatlar ve doktorlar doldurmuşlardır. Ama ne acıdır ki oylarını alarak milletvekili seçildikleri bu insanların sorunlarını da bütün çıplaklığıyla çok iyi bildikleri halde değil gündeme aldırmak, meclis kürsüsünden bile dile getirmemişlerdir kesinlikle. Hiç kuşku yok, hala göçebeyiz. Görüldüğü gibi Cumhuriyet döneminde de topraksız köylülere toprak verilmesi filan şöyle dursun, Osmanlılar döneminden beri sürdükleri topraklar dahi o bir avuç Türk reayasının elinden zorla alınmıştır türlü oyunlarla. Oysa ünlü ozan Nazım Hikmet, Şevket Süreyya Aydemir'in anılarında yazdığına göre Kut Üniversitesi'ndeki öğrencilikleri sırasında aralarında tartışırlarken sinirlenince "Sen zaten bir köylüsün" dermiş ona. Sen zaten bir köylüsün, evet bir köylü, yani cemiyetin tortusu, bir mülkiyet budalası, köylü sınıfı zaten nedir ki, dermiş ormanı inim inim inletircesine bağırarak. Gerçekten köylülük nedir acaba? Bilindiği gibi gerek Selçuklular döneminde gerekse Osmanlıların ilk yıllarında Türkmen sözcüğü göçebe anlamında da kullanılmıştır. Ayrıca Osmanlılar için Türk sözcüğü de göçebe anlamına gelmektedir genel olarak. Bu nedenle bütün imparatorluk tarihi boyunca neredeyse Türk ve Türkmen sözcüklerinin kullanımı ayıp sayılmış, dolaylı bir biçimde de olsa yasaklanmıştır. Osmanlılar da tıpkı Bizanslılar gibi ülkeyi İstanbul ve İstanbul dışı diye ikiye ayırıp hem kendilerinden saydıkları hem de dışladıkları Anadolu'da yaşayan soydaşlarına Türk, Türkmen filan diyemedikleri için mi taşralı demişlerdir kim bilir. İsmet Zeki Eyüboğlu'nun etimolojik sözlüğünde verdiği bilgilere göre Türkçe taş kökünden türetilmiş bu güzelim sözcük Cumhuriyet'ten sonra bir süre sadece İstanbullularca kullanılır olmuş ama zamanla İstanbul'un da taşralaşmasıyla unutulup gitmiştir ne acıdır ki. Aydınlarımız da Osmanlıların taşralı sözcüğüne Türklüğü horlayıcı anlamlar yüklediklerini gerçekten düşündükleri için mi Cumhuriyetle birlikte Türk sözcüğüne sıkı sıkı sarılırken taşralı sözcüğüne sırt çevirip yerine köylü sözcüğünü kullanmışlardır acaba? Böylece de hem Anadolu'daki Türklerin artık göçebe değil köylüleştiğini belirtmiş olacaklarını hem de Türk sözcüğünü sonradan yüklenmiş bu taşralılık ve göçebelik anlamlarından temizleyeceklerini mi düşünmüşlerdir kim bilir? Doğrusu mutlaka düşünmüş olsalar gerektir bizce de. Çünkü hiç kuşku yok, Anadolu Türklerinin artık köylüleşmiş olduğuna Cumhuriyet aydınları da yürekten inanmaktadırlar galiba. Ve bu insanların hala göçebe olduğunu söylenebilmesinden de kesinlikle hoşlanmamaktadırlar. Şayet bu insanların göçebelik ilişkilerini değişik oranlarda da olsa hala sürdürdükleri konusunda şuncacık kuşkuları olsa, aydınlarımız toprak reformu konusuna bunca üstünkörü yaklaşırlar mıydı acaba gerçekten? Ülkenin ekilebilir topraklarının 1/6'ı boş ve sahipsiz olduğu halde aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların bu topraklara acaba niçin sahip çıkmadıkları konusunda bunca kayıtsız kalabilirler miydi? Gerçekten bu insanların üzerinde yaşadıkları bu topraklara hem sahip çıkmamalarını hem de türlü dalaverelerle sahiplenmeye kalkışan kentli veya kasabalı mütegallibiyeye karşı öyle fazla sert bir tepki de göstermemiş olmalarını salt politik veya psikolojik bir takım nedenlerle açıklayabilmenin olanağı var mıdır acaba? Oysa bütün bunlar hiç kuşku yok. O insanların toplumsal binişlerindeki üretim ilişkisi ve mülkiyet kavramlarının hala göçebelik aşamasında bulunmasından kaynaklansa gerektir bizce. Çünkü bu insanlar unutmayalım ki hem tarımla uğraşmamaktadırlar henüz hem de mevsime göre değişen hayvanlarının otlakları için tapu zaten söz konusu değildir. Yukarıda sözünü ettiğimiz kanlı toprak kavgaları da hem sınırlı olaylar olsa gerektir hem de bu kavgaları bir köylü savaşı şeklinde yorumlayabilmek elbette olanaksızdır. Görüldüğü gibi Cumhuriyet döneminde de neredeyse bütün yöneticilerimiz, bilim adamlarımız, hatta aydınlarımız göçebelikten söz edilmesinden, hele hele göçebelik kavramlarının ve mantığının toplumsal bilincimizde ve ilişkilerimizde hala etkin olduğunu söylenilmesinden kesinlikle hoşlanmamışlardır. İlginçtir, bu konularda herhangi bir bilimsel araştırma filan da yaptırmadan Anadolu'da kendiliğinden köylüleştiğimize karar verivermişlerdir. Köylüleştiğimiz konusunda da kuşkuları yoktur yani. Fakat öte yandan da Hasan Pulur'un bir yazısından öğrendiğimize göre İzmirli bir sanayici olan Selçuk Yaşar da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki terör olaylarının bunca şiddetlenmesini hala hayvancılıkla uğraşan bir toplum oluşumuza, yani hala tam köylüleşememiş oluşumuza bağlamaktadır gördüğümüz kadarıyla. Hasan Pulur, Hayvancılık ve Korumacılık adlı yazısında İzmirli sanayici Selçuk Yaşar'ın yeni et tesislerini açarken doğudaki terörün sebeplerinden biri de o bölgede hayvancılığın hor görülmesi ve öldürülmesidir dediğini yazmaktadır. Selçuk Yaşar, dinleyenlerin bu sözlerine bir anlam veremediklerini görünce de evet, doğudaki terörün sebebi hayvancılığı bilmemek, köylünün gelir kaynağı olan hayvancılığa önem vermemektir. Hayvancılığın öldürülmesi hem göçe hem ekonomik krize hem de teröre sebep olmuştur demiştir. Gene Hasan Pulur'un verdiği bilgilere göre İzmirli sanayicinin et tesislerinde daha önceleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen hayvanlar satın alınıp kesilirken Turgut Özal'ın iktidarı döneminde birden Bulgaristan'dan, Çek Cumhuriyeti'nden, Almanya'dan, Romanya'dan, Polonya'dan, Estonya'dan canlı hayvan ve et ithal edilmeye başlanılmış ve bir takım vergi indirimleri yüzünden daha ucuz olduğu için de bu hayvanlar alınıp kesilmeye başlanılmıştır çaresiz. Böylece de Selçuk Yaşar'ın benzetmesiyle bu harakiri sonunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki hayvancılığımız öldürülmüştür. Görüldüğü gibi İzmirli sanayici Selçuk Yaşar da olayların zorlamasıyla bu toplumsal gerçeğin kendiliğinden farkına varmıştır. Yani toplumumuzun belirli bir kısmının hala köylerde yaşıyor olmasına karşın tarımla değil hayvancılıkla uğraştığını, dolayısıyla hayvancılık konusunda alınacak yanlış bir kararın ülkenin yalnız ekonomik değil siyasal yaşamını da sarsabileceğini bütün çıplaklığıyla görmüştür. Son birkaç söz. Burada bir kez daha yinelemek isteriz ki Anadolu'nun coğrafyası yüzünden atalarımızın sahip oldukları çağına göre çok büyük o at sürülerinin emeğinden tarımda da yararlanamamış olmaları galiba hiç kuşku yok ki toplumsal yalgımızı toptan değiştirmiştir. Hayvan emeğinden yararlanarak tarım toplumu haline dönüşemeyince elindeki at ve deve gibi hayvanların taşıma gücünden para kazanma olanaklarını araştırmış ve çaresiz ticaretle uğraşmak zorunda kalmıştır. Galiba özellikle de ulaşım işlerini üstlenmiştir. Ama ne var ki Profesör Sencer Divitçioğlu'nun da belirttiği gibi ekonomide ticaretin gelişmesi hiçbir zaman hakim üretim şeklini değiştirmemiştir. Çünkü ticaret ancak farklılaşmış olanı bir araya getirmektedir. Yoksa ne ekonomide meta üretiminin yayılmasına ne de kendisini destekler köy ekonomilerinin çözülmesine sebep olmuştur. Biz de bu nedenle mi acaba bir türlü sanayi toplumu haline dönüşemeyince çaresiz bir tüccar toplumu olduk çıktık, kim bilir. Bir türlü köyleşemediğimiz için mi geldi bütün bunlar başımıza gerçekten? Kitabın sonu.